Afrikalı Leo, Amin Malov. 3. kaset, 2. yüz. Sayfa 104. Her birinin önünde öğretmenin okuduğu ayetleri yazmak için birer küçük tahta vardı. Öğretmen elinde bir sopa taşır, birimiz sövdüğü ya da önemli bir yanlış yaptığı zaman hiç duraksamadan onu kullanırdı. Fakat hiçbir öğrenci ona karşı gelmez, o da öfkesini bir günden ertesi güne taşımazdı. Okula ilk başladığım gün sanıyorum önden 3. sırada bir yer bulmuştum. Öğretmeni rahatlıkla görüp duyabileceğim ölçüde yakında, bir yandan da sorularından ve öfkesinden kaçabileceğim ölçüde uzaktaydım. Yanımda yörenin en yaramaz çocuğu diye bilinen ve takma adı gelincik olan Harun oturuyordu. Harun benim yaşımda ve esmerdi. Giysileri çok eski, yamalı fakat her zaman tertemizdi. Başlangıçta biraz itişip kakıştıysak da sonraları ayrılmaz iki dost olduk. Onunla birlikte başkent Fas'ın tümünü dolaşacak, ergenlik dönemimin ayrımına varacaktım. Ben kendimi yabancı gibi görüyordum, o ise bu kentin kendisi için, dolaşıp görmesi için ve onun yüreği için yaratılmış olduğunu biliyordu. Bu kenti benimle paylaşmak istiyordu. Doğuştan çok verici insanlardan biri olduğu kesin. Gelincik Harun yılı, Hicri 903, 30 Ağustos 1497, 18 Ağustos 1498. Melilla o yıl Kastilyalıların eline geçti. Kente saldırmak için bir filo göndermişlerdi fakat boş bir kentle karşılaştılar. Çünkü halk taşıyabileceği her şeyi alıp yakındaki tepelere kaçmıştı. Hristiyanlar kenti kuşatıp güçlerini oraya yığdılar. Bir gün orayı boşaltıp boşaltmayacaklarını Tanrı bilir. Fas'taki Granadalı göçmenler korkmuşlardı. Düşmanın hemen arkalarında olduğunu, onların İslam ülkelerinin merkezine, dahası dünyanın bir ucuna kadar süreceğini sanmışlardı. Bizim ailenin de kaygıları artmıştı ama ben yeni oluşan arkadaşlıklarım ve derslerimle çok dolu olduğumdan pek etkilenmedim. Harun bizim eve ilk geldiği gün çok çekingendi. Onu dayımla tanıştırdım ve ailesinin bağlı olduğu loncayı söyledim. Hali Harun'un kendisininkinden küçük fakat daha çok yıpranmış elini avcuna aldı ve beni gülümseten şu sözleri söyledi. Eğer güzel Şehrazat bu loncayı tanımış olsaydı, bir geceyi onların öykülerine ayırırdı. Öyküye cinler, uçan halılar, sihirli lambalar, katar, sabaha yakın ailenin başı bir halife olur, kulübeleri saraya, yırtık pırtık urbaları da tören giysilerine dönüşürdü. Fas'ın yük taşıyıcılarıydı bunlar. 300 kişi, yoksul, basit, hemen tümü eğitimsiz insanlardı. Fakat her nasılsa, kentin en saygın, dayanışmaya en çok önem veren, en iyi örgütlenmiş loncası olmuşlardı. Her yıl, günümüzde de etkinliklerini en ince ayrıntıya kadar düzenleyen bir başkan seçerler. Başkan her hafta kimin çalışacağına, kimin dinleneceğine, kervanların gelişine, depoların ve çalışanların durumuna bakıp karar verir. Bir yük taşıyıcı günlük kazancını eve götürmez, tümünü loncanın ortak sandığına verir. Hafta sonunda paranın bir bölümü loncada yapılacak işler için ayrılır, kalansa herkese eşit olarak paylaştırılır. Lonca için ayrılan para iyi amaçlar için kullanılır. Üyelerinden biri ölürse ailenin bakımını lonca üstlenir, ölenin karısına yeni bir eş bulmakta yardımcı olur, çocuklarına iş bulacak yaşa gelene dek bakar. Birinin oğlu, hepsinin oğludur. Loncanın parasından evlenenlere de yardımda bulunurlar, bir evin kurulması için gerekli para üyeler arasında toplanır. Loncanın başkanı, lonca üyeleri adına sultanla ve onun danışmanlarıyla görüşür. Böylece üyelerin vergiden ve tuz vergisinden bağışık olmalarını, ekmeklerinin belediye fırınlarından parasız olarak elde edilmesini sağlar. Dahası, eğer içlerinden biri kötü bir şans sonucu, ölüm cezasını gerektiren bir suç işlerse, loncanın saygınlığına leke sürülmemesi için başka suçlular gibi cezası herkesin önünde yerine getirilmez. Buna karşılık loncanın yönetim kurulu çalışanlarını seçerken yan tutmaz ve çok titiz davranır, kuşku uyandıran birini almaz. Böylece yük taşıyıcılar öylesine saygınlık kazandılar ki bütün tüccarlar yük taşıtmak gerektiği zaman onlara başvurur oldular. Her boyda fıçıların büyüklüğünü ve yağın niteliğini kestirip satışta güvence verirlerdi. Kumaş iç alımı yapan bir tüccar da kumaşın niteliklerini duyurması için yük taşıyıcılar loncasından çığırtkanlar tutardı. Yük taşıyıcılar bu hizmetleri için lonca yönetiminin saptadığı ücretler alırlardı. Sultan bile olsa kimse onlardan birine dil uzatmazdı çünkü böylesi bir davranışın karşısında bütün loncayı bulacağını bilirdi. Peygamberin kardeşine yardımcı ol, baskı yapan veya baskı gören de olsa sözünü ana kural edinmişlerdi. Tanrı'nın elçisine baskı görene yardım edelim ama ya baskı yapana nasıl yardım edebiliriz diye sorduklarında yanıtı şu olmuş. Daha üstteki gücü uyarıp onun zarar vermesini önleyerek. Yük taşıyıcıların uygulaması bu doğrultudaydı. Böylece pasta herhangi bir yük taşıyıcının kavga çıkarması olanaksız gibiydi. Ayrıca loncada her zaman ötekileri yatıştıracak bir bilge kişi vardı. Bu adamlar böyleydi işte. Alçak gönüllü fakat onurlu, yoksul fakat eli açık, saraylardan ve kalelerden çok uzak ama onların işlerini görecek kadar yakın. İşte benim en iyi arkadaşımın geldiği çevre böyleydi. Her sabah daha gün ışırken gelincik, Halini'nin eviyle okul arasındaki yolu birlikte yürümemiz için beni almaya gelirdi. Birbirimize uzun uzun öyküler anlatır, bir gün önce okulda öğrendiğimiz ayetleri yinelerdik. Kimi zaman da hiçbir şey konuşmadan yan yana yürürdük. Bir sabah daha gözlerimi açar açmaz onu odamda yatağımın ayak ucunda otururken gördüm. Okula geç kalmış olmaktan ve öğretmenin baldırlarıma vuracağı sopadan korkup yerimden fırladım. Harun gülümseyerek beni yatıştırdı. ''Bugün cuma, okul yok ama sokaklarda bahçeler açık.'' dedi. ''Yanına bir parça ekmek ve muz al, köşede beni bekle.'' O günden sonra yaptığımız gezintilerin sayısını Tanrı bilir. Çoğunlukla gezimize harikalar alanından başlıyorduk. Bu alanın gerçek adı bu muydu bilmiyorum fakat Harun'un kullandığı ad buydu. Bizim oradan alabileceğimiz veya yiyebileceğimiz hiçbir şey yoktu. Yalnızca çevremize bakınıyor, havayı soluyor ve dinliyorduk. Özellikle hasta taklidi yapanlar vardı. Kimileri saraylıymış gibi her iki elleriyle başlarını tutup sallar, dudaklarıyla çenelerini sarkıtıp yerde yanlarında duran tabağı devirmeden öylesine ustaca dönerlerdi ki bedenlerinde tek çizik bile olmazdı. Harun'dan ve benden başka onları görecek kimse kalmayana dek yaparlardı bunu. Daha başkaları da sanki yaralı bereliymiş gibi yapardı. Onları gördükçe hafifçe başımı çeviriyordum çünkü onlara bakanların da onlar gibi olacağına inanılırdı. Alanda aptalca şarkılar söyleyip takla atan hokkabazlar, her türlü hastalığı iyileştireceğini savundukları büyüler yazılı küçük kağıt parçaları satarlardı. Gezgin şarlatan hekimler vardı. Bunlar ilaçlarıyla övünürler, bir kentte iki kez görünmemeye özen gösterirlerdi. Gebe kadınları korkutmaktan tad alan maymun sahipleri ve boyunlarına sardıkları yılanlarla dolaşan yılan oynatıcıları vardı. Harun, yanlarına sokulmaktan korkmuyordu ama ben çok korkuyor ve tiksiniyordum. Bayram günleri öyküler anlatan kişiler olurdu bu alanda. Özellikle gözleri görmeyen bir adamın Endülüs savaşları kahramanlarından, Araplar arasında çok ünlü olan Hellül'ün ve Antere İbni Şeddat'ın öykülerini anlatırken değneğini, anlattıklarının ritmine uydurarak sağa sola doğru salladığını anımsıyorum. Bir kezinde Kara Antere ile Güzel Abla'nın aşk öyküsünü anlatırken durup, dinleyenler arasında kadın ya da çocuk olup olmadığını sordu. Kadınlar ve çocuklar düş kırıklığına uğrayarak oradan uzaklaştılar. Uzaklaşmayı kendime yediremeden birkaç dakika bekledim. Bir dolu insan bakışlarını ayıplarcasına bana çevirdi. Uzaklaşmak üzereyken Harun'un gitmem gerekmediğini anlatmaya çalışan bakışlarıyla karşılaştım. Bir elini beline, bir elini de benim omzuma koyarak bir santim bile kıpırdamadı. Adam son kucaklaşmaya kadar öyküsünü anlattı, herkes dağıldıktan sonra da biz yürüyüşümüzü sürdürdük. Harikalar alanı birçok sokağın açıldığı bir alandı. Bu sokakların biri kitapçılar ve arzuhalciler sokağıydı ve büyük caminin girişinde son buluyordu. Bir başkasında çizme ve ayakkabı dükkanları sıralanmıştı. Bir üçüncüsü koşumlar, eğerler, mahmuzlar satan dükkanların sokağıydı. Dördüncü ve sonuncu olan sokaktan sık sık geçerdik. Burası sütçüler sokağıydı ve dükkanlarındaki renk renk Çin'i İtalyan kavanozları satılan sütten çok daha değerliydi. Biz bu dükkanlara girmezdik. Gün boyu satılmamış sütleri düşük fiyatla satın alan bir gece evlerinde beklettikten sonra ertesi gün kesilmiş, soğutulmuş ve sulandırılmış olarak ucuza satan dükkanlara uğrardık biz. Susuzluğu gideren, tadı iyi, inananların inançlarını da keselerini de incitmeyen bir içkiydi ekşimik. Harun ve ben daha pası keşfetmenin başlangıcındaydık. Kentin örtülerini düğün gecesi gelinin duvağının açılması gibi birer birer kaldıracaktık. Her anımsadığımda beni 9 yaşın tasasız, coşkulu günlerine götüren bir dolu anım var o yıldan kalma. Anılarım arasında çok hoca olan bir tanesi var ki yazmazsam gerçekleri anlatmak görevimi tam yapmamış olurum. O gün gezmemiz her günkü gibi başladı. Harun her yere girip çıkmak istiyordu. Ben de daha az meraklı değildim. Kentin batısında adı her söylendiğinde öğretmenimizin yüzünü allak bullak eden Elmer diye bir mahalle vardı. Bu mahalle uzak mıydı? Tehlikeli miydi? Başkaları sormazdı ama biz çok şeyi merak ediyorduk. Öğle saatlerinde mahalleye vardığımız zaman işlevini anladık. Kadınlar sokaklarda dolaşıyor, içki evleri olduğunu sandığımız dükkanların kapılarında duruyorlardı. Harun el kol devinimleriyle erkekleri çağıran bir orospuyu taklit etti. Güldüm. Ben de genel ev işleten bir kadının salına salına yürüyüşünü yansıladım. İçki evlerinde olup bitenlere bir baksak ne olur? İçeri girmemiz olanaksızdı, bunu biliyorduk, fakat şöyle bir bakabilirdik. Öyleyse haydi ilk içki evine doğru şöyle bir yürüyelim. İçerisi karanlık. Fakat kalabalık olduğunu görebiliyoruz. Kalabalık ortasında alevler gibi kızıl saçlı bir baş yükseliyor. Başka bir şey göremiyoruz çünkü birisinin bizi gördüğünün ayrımına varıp tabana kuvvet yan sokaktaki içki evine doğru kaçıyoruz. Orası daha aydınlık değil fakat bu kez gözlerimiz daha çabuk alışıyor. İçeride yaklaşık 15 kişi var, 4 de kadın. Üçüncü içki evinde yüzleri, parlayan kadehleri ve şarap sürahilerini görebiliyoruz. Oyun sürmekte. Dünyayı umursamayan kafalarımız dördüncü içki evine dalıyor. Burası daha aydınlık görünüyor. Kapıya çok yakın bir yerde bir yüzü tanıyoruz. Sakal, yüzün yandan görünüşü, duruş. Başımı geri çekip içki evi sahiplerini de onların kabadayı delikanlılarını da aldırmadan sokakta koşmaya başlıyorum. Arkada, uzakta bırakmak istediğim yüz, yanında bir kadın başı olan yüz, babamın yüzüdür. Onu gördüm. Harun da onu kesin kes tanımıştır. O da bizi gördü mü sanmıyorum. O günden sonra Elmer'deki içki evlerinden ve o sokaklardan daha açık saçık yerlere gittiğim oldu. Fakat ilk kez o gün gözüm açıldı. O gün benim için kıyamet günüydü. Utanıyordum, acı çekiyordum. Gözyaşlarım yanaklarımdan yuvarlanıyordu. Gözlerim yarı kapalı, boğazım düğümlenmiş, soluk soluğa koşuyor, koşuyordum. Harun konuşmadan, bana dokunmadan ve çok yaklaşmadan arkamdan geliyordu. Ben yorulana ve boş bir dükkan basamaklarına oturana dek bekledi. Tek sözcük söylemeden yanıma oturdu. Çok uzun gibi görünen bir saatin sonunda kendime gelebildim, sakinleştim. Ayağa kalktı ve yavaşçacık beni eve doğru yöneltti. Ancak alacakaranlıkta Halin'in evi görününce Harun konuştu. Bütün erkekler sık sık içki evlerine giderler. Bütün erkekler şarap içmeyi severler. Yoksa Tanrı şarabı ve içki evlerini neden yasak etsin de. Ertesi gün gelince Harun'u gördüğüm zaman acım dinmişti. Babamla karşılaşmaktan korkuyordum. İyi bir rastlantı sonucu tarla kiralamak için köye gitmesi gerekti. Birkaç hafta sonra döndüğünde her ikimizin de acılarımız daha büyük acılar içinde önemini yitirecekti. Engizisyoncular yılı, Hicri 904. 19 Ağustos 1498, 7 Ağustos 1499. O yıl kurtarıcı Hamit Elhamra zindanlarında işkence görerek öldü. En az 80 yaşındaydı. Köle kurtarmakta üstüne yoktu fakat kendisi söz konusu olunca sözcükler anlamlarını yitirmişler gibi. Dinine bağlı ciddi biriydi. Kimileyin yanlışları olmuşsa bile ölene dek niyeti bir çocuğunki kadar iyiydi. Yoksul öldü. Tanrı ona cennetin varsıllığını bağışlasın. Daha binlerce kişiye işkence edildi. Aylarca geçmişteki ana yurdumuzdan kötü haberler geldi fakat Endülüs'ün son Müslümanlarını kuşatacak olan uğursuzlukları kimse önceden kestiremedi. Her şey kimi Engizisyon üyelerinin Granada'ya gitmesiyle başladı. Bu bağnaz dinciler Hristiyan doğup sonradan Müslüman olanların yeniden Hristiyanlığa dönmeleri için bir bildiri yayınladılar. Kimileri bu çareye hiç duraksamadan uydu fakat çoğunluk kentin teslimiyle ilgili anlaşmada dönmelerin Müslüman kalmalarını güvence altına alan maddeyi anımsatarak bildiriye karşı çıktılar. hiç yararı yoktu. Engizisyon üyelerine göre o maddenin hiçbir değeri yoktu ve yürürlüğe giremezdi. Vaftiz edilmiş olup sonradan Müslümanlığı seçen herkes hain sayılacak ve ölümle cezalandırılacaktı. Yahudilere yapıldığı gibi direnenlere gözdağı vermek için yer yer odunlar yığılmıştı. Birçok kişi Hristiyanlığa geri döndü. Kimileri ise yeniden tuzağa düşmeden kaçmanın daha iyi olacağını düşündüler. Yalnızca üstlerindeki giysilerle kaçmayı başarabildiler. Engizisyoncular bu kez geçmişte ailelerinde Hristiyan olan kişilerin vaftiz olmaları gerektiğini duyurdular. Bundan ilk etkilenecek kişi Hamid'ti, çünkü Hamid'in dedesi Hristiyan bir köleydi. Sonradan din değiştirmiş, kendini Müslümanlığa adamıştı. Bir gece birkaç Kastilyalı asker yanlarında bir Engizisyon üyesiyle Hamid'in Elbayazin'deki evine gitmişler. Önceden haber alan komşuları sokağa çıkıp tutuklanmasına engel olmaya çalışmışlar, boşuna. Ertesi gün kentin değişik bölümlerinde ikisi kadın olmak üzere pek çok kişi tutuklanmış. Herkesin de kalabalıklar toplanıyor, askerler kendilerine yol açmak için kılıçlarını çekmek zorunda kalıyorlarmış. Olayların çoğu Elbayazin'de çıkıyormuş. Bizim evin yakınlarında yaptırılan bir kilise ateşe verilmiş, karşılığında iki cami yağmalanmış. Herkes dini söz konusu olunca patlamaya hazırmış. Bir gün Hamid'in zindanda kendisine yapılan işkenceye dayanamayıp öldüğü haberi geldi. Din değiştirmemek için sonuna değin dayanmış, Hristiyan kralların imzaladığı anlaşmayı anımsatıp durmuş. Öldüğü duyulduğu zaman Elbayazin halkı sokaklarda direniş yürüyüşü yapmaya kalkmışlar. Elbayazin'in önde gelenleri arkasında bir tek Hamid düşmanla anlaşmaya girişmeden yaşamını adadığı işi sürdürmüş, Müslüman tutukluları kurtarmaya çalışmıştı. Onun etkinliklerinin soyluluğu, ilerlemiş yaşı, bastırılmış hınç duygusunun su yüzüne çıkmasına, Müslümanların büyük bir tepki göstermesine neden olmuştu. Barikatlar kurulmuş, askerler, memurlar ve din adamları öldürülmüş, bu bir ayaklanmaydı. Elbette ki kent halkının orduyla başa çıkması söz konusu olamazdı. Birkaç yay, birkaç kargıyla Kastilyalı askerlerin Elbayazin'e girmesine engel olmaya çalışmışlar, kutsal bir savaşı sürdürmek için, küçük bir ordu kurmak için çaba göstermişler. Fakat bir gün süren çarpışmalar sonunda yenik düşmüşler. Ondan sonra toplu öldürme olayları başlamış. Yetkililer bütün Müslümanların krala baş kaldırmaktan ötürü cezalandırılacağını duyurmuşlar. Yalnızca Hristiyanlığı kabul edenlere ceza verilmeyecekti. Alpakarra dağlarındaki kimi köylüler direnmişler, birkaç hafta dayanmışlar. Dahası kendilerine saldırı düzenleyen Granada derebeyini öldürdükleri söyleniyordu. Fakat o bölgede bile uzun süre direnmeleri olanaksızdı. Köylüler anlaşmaya zorlanıyorlardı. Yaklaşık 100 ailenin ayrılmasına izin verilmişti. Birçoğu Fas'a gelip yerleşmiş, birçoğu da kimsenin onları bulamayacağına antlar içerek dağlara kaçmışlardı. Geride kalanlarsa vaftiz edilmişti. 800 yıl boyunca müezzinin inananları namaza çağırdığı Endülüs topraklarında Allahu Ekber sözünün söylenmesi olanaksızdı. Şimdi artık kimse ölmüş babasının tabutu başında Fatiha okuyamıyordu. Zorla din değiştiren Müslümanlar en azından herkesin içinde dinlerini değiştirdiklerini açığa vurmak istemiyordu. Fas'a yürekler paralayan mektuplar gönderiyorlardı. Bu mektuplardan biri şöyleydi. Kardeşler, eğer Granada düştüğü zaman bizler buradan ayrılıp görevimizi yerine getirmemişsek, bunun nedeni olanaklarımızın el vermemesiydi. Bizler Endülüs'ün en yoksullarıydık. Bugün kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşamlarını kurtarmak için vaftizi kabul etmek zorunda kaldık. Fakat şimdi de kıyamet gününde Ulu Tanrı'nın gazabından ve cehennemdeki işkencelerden korkmaktayız. O nedenle kardeşler size yalvarıyor, yardımlarınızı ve önerilerinizi rica ediyoruz. Hukukçulara ne yapabileceğimizi sorabilir misiniz? Üzüntümüzün sonu yok. Fas'taki Granadalı güçmenler çok etkilenmiş olarak o yıl kimileri halinin evinde olmak üzere birçok toplantılar yaptılar. Bu toplantılara göçmenlerin önde gelenleri de sıradan kişiler de, fakat özellikle hukuk bilen ulema katıldı. Kimileri araştırmalarının ve çabalarının sonucunu öğrenmek için uzaklardan geliyorlardı. Bu toplantılardan birine Oran müftüsünün geldiğini anımsıyorum. 40 yaşlarında bir adamdı. Sarığı Estağfurullah'ınkinden az daha küçüktü. fakat onu onurla, iyi bir anlamda taşıyordu. Her zamankinden değişik olarak dayım onu karşılamak için sokağın başına dek gitti. Toplantıda bulunanlar söylediklerini tartışmadan ya da karşı çıkmadan dinlediler, ona sorular sordular. Elbette ki sorun karışıktı, hukuku ve peygamberin yaptıklarını çok iyi bilmek gerekiyordu. Elbette yüzlerce, binlerce Müslümanın peygamber gibi inançlı olması beklenemezdi. Yine de bütün bu insanların kazığa bağlanıp yakılmasına göz yummak canavarca bir tutumdu. Oranlı müftünün kesin fakat sıcak bir sesle söylediklerini anımsıyorum. Kardeşler, Tanrı'nın izniyle burada, İslam toprağındayız. İnancımızı bir taç gibi onurla taşıyoruz. Dinlerini sönmekte olan bir kömür gibi ellerinde taşıyanları suçlamamaya dikkat edelim. Onlara haberler gönderirken sözlerinizin ölçülü ve akıllıca seçilmiş olmasına özen gösterin. Unutmayın, sözleriniz onların ölüm ateşini yakabilir. Vaftiz edilmiş olmalarından ötürü onları suçlamayın ama onlara her şeye karşın yürekleriyle Müslüman kalmalarını ve İslam'ın kurallarını oğullarına öğretmelerine sağlık verin. Fakat bunu oğullarının ergenlik döneminde yapmasınlar. Çocukları giz saklayacak yaşa gelene değin beklesinler. Çünkü bir çocuğun dikkatsizce ağzından kaçıracağı bir sözcük hepsinin yıkımına neden olabilir. Peki bu acınası insanlar şarap içmeye zorlanırsa ne olacak? Müslüman olmadıklarını kanıtlamak için domuz eti yemeye zorlanırlarsa? Müftü, zorlanırlarsa bunu yapmalılar fakat yüreklerinden karşı çıkmalılar diye yanıt verdi. Ya peygamberi, Tanrı onu hep korusun, aşağılamaya zorlanırlarsa? Eğer zorlanırlarsa bunu yapsınlar fakat yüreklerinden tersini söylesinler. Topraklarından ayrılma hatasına düşmüş ve en acımasızca işkencelere hedef olmuş o insanlara müftü, Tanrı elçisinin sözlerini anımsayarak gureba yani garipler, yabancılar, dışlananlar diyordu. İslam garip başladı, garip bitecektir, cennet gariplerindir. Dünya Müslümanlarından bu talihsiz insanlara yardım sağlamak için Fas'taki Granadalılar cemaati İslam'ın belli başlı merkezlerine, Büyük Türk'e, İran hükümdarına, Mısır Sultanı'na ve daha birçok İslam ülkesine elçiler göndermeye karar verdi. Elhamra Sarayı'ndaki göreviyle bağlantılı olarak mektupları yazma işini Hali üstlendi çünkü resmi yazıların nasıl yazılması gerektiğini biliyordu. Ayrıca da bu mektupların en önemlisini İstanbul'daki sultana verilecek olanı kendisi götürecekti. Kendisine bu görev verildikten sonra dayım Fas Sultanını ve Boabdil'i görmeye gitti ve her ikisinden de birer güven mektubu aldı. Bugün bile en zor ulaşılabilecek ve en olağan dışı yerleri görmüş olmama karşın o yolculuğu anımsadıkça içim hüzünle dolar. İstanbul düşlerimdeydi hep. Dayımın oraya gideceğini öğrenince coşkudan kabıma sığamaz oldum. Olayı birçok kez kafamda evirip çevirdim. 10 yaşında bu yolculuğa katılıp katılamayacağımı kendi kendime düşündüm. Sonunda çekinerek kafamdakileri dayıma açtım, kollarını açıp "Daha iyi bir yol arkadaşını nereden bulabilirim?" deyince şaşkınlığım çok büyük oldu. Sesinin azdan alaylı tınısına karşın bu düşünceye kendini kaptırmıştı ancak babamla da konuşması gerekiyordu. O yıl Muhammed yine sık sık kent dışına gidiyordu. Gürültüden, dedikodudan ve ayıplayan bakışlardan uzakta yaşayabileceği bir yer istiyordu. Bu amaçla satın alabileceği ya da kiralayabileceği bir toprak arıyordu. 2 hafta boyunca her gün Verda ile Meryem'e ondan haber var mı diye sorup bekledim. Onların da babamdan haberleri yoktu, onlar da tıpkı benim gibi bekliyorlardı. Sonunda geldiğinde kendimi kucağına atıp öylesine çabuk çabuk anlattım ki birçok kez beni durdurup baştan başlamamı istedi. Tanrım, daha olayı anlar anlamaz gitmeme izin vermedi. Öylesine kesin kararlıydı ki ne söylense yararı olamazdı. Belki Halil'in kendi yöntemiyle bu yolculuktan söz etmesini beklesem daha iyi olurdu. Çünkü o böyle bir yolculuğun yararlarını güzel bir biçimde dile getirebilirdi. Muhammed büyükannemin ölümünden sonra barışmış olduğu dayımı kızdırmamak için kabul edebilirdi. Oysa bana kolaylıkla hayır diyebilirdi. Neden olarak yolculuğun tehlikelerini ileri sürdü, hiç dönemeyenler olduğunu söyledi, eğer gidersem okuldan geri kalacağımı belirtti. Temelde ise dayıma ve annemin ailesine çok yakın olduğumu düşünüyor, bundan tedirginlik duyuyor, beni yitireceğinden korkuyordu. Onunla tartışamayacağımı bildiğimden bu konuda haliyle konuşması için Yalvardımsa da o hâliyi görmeyi bile kabul etmedi. Bir hafta boyunca her sabah yastığım ıpıslak ve gözlerim kan çanağına dönmüş olarak uyandım. Dayım beni yatıştırmak için bir dahaki yolculuğunda beni de yanına alacağına söz verdi, sözünü de tuttu. Yolculuk günü gelip çattı. Hâli Oran'a gidecek bir kervana katılacak, orada bir gemiye binecekti. Günün daha ilk saatlerinde Granadalılar ona iyi yolculuklar ve başarılar dilemek için bize geldiler, harcamaları için altın getirdiler. Ben bir köşede surat asmış oturuyorken gözleri cin gibi yaşlı bir adam gelip yanıma oturdu. Beni sünnet etmiş olan Berber Hamza'dan başkası değildi bu adam. Babamı sordu, en son El Bayazin'deki evimizde gördüğü köle kurtarıcının ölümünü lanetledi. Sonra okulu, o sırada öğrenmekte olduğum sureyi sordu, sonra da kendisi okumaya başladı. Onunla konuşmak çok hoştu, yaklaşık bir saat konuştuk. Göç ederken varsıllığını yitirdiğini, fakat Tanrı'nın yardımıyla kadınlarına bakabildiğini anlattı bana. Yeniden çalışmaya başlamıştı ama yalnızca berberlik yapıyordu, çünkü artık usturasını sünnet için eskisi kadar iyi kullanamıyordu. Berberlik yapmak için mahallesindeki hamamın bir bölümünü kiralamıştı. Birden aklına gelen bir şeyle gözleri parladı. Okulda olmadığın zamanlarda bana yardım edebilir misin diye sordu. Uysallıkla kabul ettim. Sana haftada bir dirhem veririm dedi. Ona bir arkadaşım olduğunu, benimle birlikte çalışmasını istediğimi söyledim. Hamza buna karşı çıkmadı. Ona da haftada bir dirhem verecekti. Hamamda yapılması gereken çok iş vardı. Birkaç dakika sonra Hâli beni öpmek için yanıma geldiğinde gülümsediğimi ve gözlerimin kuru olduğunu görünce şaşırdı. Ona çalışmaya başlayacağımı ve haftada bir dirhem kazanacağımı anlattım. İşimde başarılar diledi, ben de ona başarılar diledim. Hamam yılı, Hicri 905, 8 Ağustos 1499, 27 Temmuz 1500. Bütün bu insanların gübreyle yıkandıklarını düşündükçe, Harun'un ne demek istediğini anlayabilmem için birkaç saniye geçmesi gerekti. Sonra ikimiz de kahkahalarla gülmeye başladık. Arkadaşımın dediği doğruydu çünkü Fas'taki hamamlarda suyu ısıtmak için gübre kullanıyorlardı. O gün hamam sahibi bize iki katır ve birkaç dirhem vermiş, mahalledeki ahırları dolaşmamızı ve birikmiş gübreyi toplamamızı istemişti. Topladığımız gübreyi kent dışına götürecektik, orada bizi biri bekleyecekti. Adamın işe götürdüğümüz gübreyi kuruması için yaymaktı. Gübrenin kuruması için yazın bir ay, kışın üç ay gerekiyordu. Yaş gübreyi bıraktıktan sonra dönüşte hamamda yakılmak üzere odun kadar kurumuş olan gübre götürüyorduk. Görevimizi yerine getirdikten sonra Harun da ben de taşıdığımız yükten ötürü tepeden tırnağa pislik içinde kalmıştık, kötü kokuyorduk. O nedenle hamama döner dönmez giysilerimizi fırlatıp sıcak su bölmesine koştuk. O gün çok eğlendik. Su buharı içinde tanıdık birine rastladığımızda o gün suyun her günkünden değişik olup olmadığını sorduk. Bütün kentte en eğlenceli buluşma yeri hamamdı. Gelenler giriş kapısına yakın bir yerde giysilerini çıkarıp en küçük bir utanma duygusuna kapılmadan çırılçıplak bir arada otururlardı. Öğrenciler öğretmenlerini konuşur, yedikleri dayakları saklayarak birbirlerine caka satarlardı. Genç kadınlardan konuşurlardı. Her biri bir başkasını kadın arkasından koştuğu için ayıplar ya da birbirine aşk öykülerini anlatıp böbürlenirlerdi. Yetişkinler kadınlar konusunda biraz daha sakınımlıydılar. Onlar birbirlerine bedensel güçlerini artırmak için şarlatanlara altın madeni kadar gelir sağlayan kuvvet macunları ve daha başka reçeteler önerirlerdi. Bunun dışında ileri sürdükleri düşüncelere göre alçalıp yükselen seslerle dinden, paradan ve politikadan söz ederlerdi. Çevrenin erkekleri sık sık öğle yemeği için hamamda buluşurlardı. Kimileri yemeklerini kendileri getirir, kimileri de hamamda çalışan çocuklardan birini yakındaki çarşıya göndererek yiyecek aldırırlardı. Fakat yemeğe hemen başlamazlardı. Önce sıcakça bir bölmede genç tellaklar onları yıkayıp keseler, yağlar ve merhemlerle ovarlardı. Sonra kadife örtüler üstüne uzanır, başlarını kadifeyle kaplı tahta bir mindere koyup dinlenirler, daha sonra terlemek için çok sıcak bölmeye geçerlerdi. Sonra yine ılık odaya geçip yıkanır ve dinlenirlerdi. Ancak ondan sonra soğukluğa geçer, ortadaki çeşmenin çevresinde oturup yemek yer, dedikodu yapıp güler ya da şarkı söylerlerdi. Çoğu yemeğin sonuna dek çıplak otururdu. Yalnızca çok önemli kişiler kendilerini göstermek istemedikleri için bellerine bir havlu dolar, ancak kendileri için ayrılmış özel bölümlerde havluyu atarlardı. Bu özel odalarda dostlarını kabul ederler, vücutlarını ovdururlardı. Berber bile bu odalarda onlara hizmet ederdi. Sonra kadınlar vardı. Kimi hamamlar yalnızca kadınlara özeldi. Ama çoğu hem kadınlara hem de erkeklere değişik zamanlarda hizmet verirdi. Benim çalıştığım hamam sabah saat 3'ten öğleden sonra 2'ye değin erkekler içindi. O saatten sonra buhar odalarındaki tellak çocukların yerini zenci kızlar alırdı. Kapıya erkeklerin giremeyeceğini belirtmek için ip gerilir. Eğer bir erkek eşine bir haber ulaştırmak isterse kadın bekçilerden birini çağırır, haberi bu kadın yerine ulaştırırdı. Ayrılma saatimiz gelip de kapıya gerili ipi her gördüğümüzde Harun'la kadınlar hamama geldikleri zaman olup bitenleri merak ederdik. Erkeklerin bulunduğu sıra neler oluyorsa kadınların bulunduğu sırada benzer şeyler olduğuna kendimizi inandırmaya çalışırdık. Benzer haberler, olmalar, benzer çene çalmalar, benzer yemekler, seçkin kişilerin bellerine doladıkları benzer havlular. Ama girişi gözetlediğimiz zaman bohçalarıyla çerçi kadınların ve daha bir dolu gizemli kadının, falcıların, sağlıkçıların, dahası büyücülerin geldiğini görürdük. Büyülü iksirler sattıkları, erkeklere büyü yaptıkları, büyülü iğnelerle bez bebekleri parçaladıkları doğru muydu? Çok merak ediyorduk. Merakımız dayanılmaz bir saplantıya dönüşmüştü ve bir deneme. Bir gün Harun, ''Ben yarın gidiyorum, ne olursa olsun.'' dedi. ''Benimle geliyor musun?'' Gözlerine baktım, şaka etmiyordu. ''Gelmek istiyor musun?'' Hayır diyebilmek için yüreklilik göstermem gerekti. Daha iyi dedi Harun. Ben de yalnız giderim. Yine de öğlen de burada ol. Tam burada. Ertesi gün hava kapalı ve yağmurluydu. Kararlaştırdığımız gibi tam zamanında gittiğim yerden kendim görünmeden hamamın girişini görebiliyordum. Saatlerce beklememe karşın Harun'u göremedim. Acaba içeri girmiş mi yoksa girebilecek mi diye merak ediyordum. Onu dışarı atacaklar, 20 tane kadın onu döverek kovalayacak, ben de kendimi kurtarmak için sokaklarda koşmak zorunda kalacağım diye korkuyordum. Bir tek şeyden kuşkum yoktu, gelinciğin çılgın tasarısından caymayacağı. Arada bir başımı kaldırıp güneşe veya bulutların arasından sızan ışığına bakıyordum, sabırsızlanmaya başlamıştım. Hamamın girişinde olağan dışı bir devinim yoktu. Kimi kadınlar içeri giriyor, kimileri çıkıyordu. Kimileri kara, kimileri beyaz çarşaflıydı. Kimileri de yalnızca saçlarını ve yüzlerinin alt bölümünü kapatmışlardı. Kimilerinin yanlarında küçük kızları ya da çok küçük erkek çocukları vardı. Bir ara tombul bir kadın bana doğru geldi. Tam karşıma gelince biraz durdu, beni tepeden tırnağa süzdü, sonra da kendi kendine anlayamadığım bir şeyler mırıldanarak dönüp yürüdü. Sinsi duruşum onda kuşku uyandırmış olmalıydı. Epey zaman sonra tepeden tırnağa karalar içinde daha ince uzun bir başka kadın bana doğru geldi. Çok tedirgindim. Kadın durup yüzünü bana döndü, tabana kuvvet kaçmaya hazırlanıyordum. ''Buradasın, güvenliktesin ve titriyorsun ha?'' Harun'un sesiydi bu. Şaşkınlığımı anlatabileceğim kadar bile zaman bırakmadı bana. ''Hiç renk verme, ses çıkarma. Yüze kadar say ve beni evde bekle.'' Beni kapıda bekliyordu. ''Anlat'' dedim onu görür görmez. Yanıt vermeden önce biraz bekledi, sonra alçak sesle. ''İçeri girdim. Birini arıyormuş gibi yaptım, bütün odaları dolaştım ve çıktım. Soyundun mu?'' ''Hayır.'' ''Bir şeyler gördün mü?'' ''Pek çok şey.'' ''Allah seni kahretsin, anlat.'' Hiçbir şey anlatmadı. Dudaklarında ve yüzünde en küçük bir gülümseme yoktu, fakat gözleri hoşnutlukla ve yaramazlıkla parlıyordu. Çok kızmıştım. İçimden onu yüzünü gözünü morartıncaya kadar dövmek geliyordu. ''Sana yalvarmamı, ayaklarına yüz sürmemi mi istiyorsun?'' dedim. Gelincik benim takılmamdan etkilenmişe benzemiyordu. ''Bana yalvarsan da dizlerime kapansan sana hiçbir şey anlatmayacağım.'' dedi. ''Senin göze alamadığın tehlikeleri ben göze aldım. Kadınlar oradayken onları merak ediyorsan bir dahaki kez benimle gelirsin.'' Şaşkınlıkla dona kalmıştım. ''Yine gitmeyi mi düşünüyorsun?'' Yine gitmek onun için öylesine doğaldı ki bana yanıt vermeyi bile gereksiz buldu. Ertesi gün ben yine bir gün önceki yerdeydim. Onu içeri girerken gördüm. Kılığı daha iyiydi. Kara çarşafa bürünmeyi yeterli bulmamış, boynuna alnının bir bölümünü ve saçlarını örtecek biçimde beyaz bir şal dolamış, uçlarını çenesinin altında bağlamıştı. Yeni kılığı öylesine kusursuzdu ki onu ikinci kez tanımayabilirdim. Onunla buluştuğumuzda kaygılı görünüyordu. Gördüklerini anlatmasını istediğim zaman bütün yalvarlarıma karşın anlatmadı. Sessiz durmakta direndi. Kısa bir süre sonra da ben olayı unuttum. Yıllar sonra Harun bu öyküyü bana hiçbir zaman belleğimden silinmeyecek biçimde anlattı. O yılın sonuna doğru dayım çıkmış olduğu yolculuktan döndü. Pastaki Endülüslüler onun döndüğünü duyunca akın akın bizim eve doluştular. Herkes dayımın başvurularının sonucunu öğrenmek istiyordu. Dayım onlara yolculuğun ayrıntılarını, denizdeki fırtınaları, korsanları, İstanbul'u, Büyük Türk'ün sarayını, Yeniçerileri, Doğu ülkelerindeki Suriye, Irak, İran, Ermenistan ve Tataristan'daki yolculuklarını anlattı. En sonunda da en önemli noktaya geldi. Gittiğim her yerde ev sahiplerim, Tanrı'nın izniyle bir gün Kastilyalıların yenileceğine ve Endülüs'ün yine Müslüman olacağına, hepimizin evlerimize döneceğimize güvence verdi. Bunun ne zaman ve hangi koşullarda gerçekleşeceğini bilmiyordu ama Türklerin yenilmez gücünü, çok büyük olan ordularının insanların yüreklerine saldığı korkuyu, Granada'nın yazgısıyla yakından ilgilendiklerini, kenti Hristiyanlardan geri almak istediklerini gözleriyle görmüştü. Ben de orada bulunan başkaları kadar coşkuluydum. O akşam biz bize kaldığımızda dayıma sordum. Ne zaman evimize dönebileceğiz? Bana uzun uzun baktı, söyleyeceklerini kaldırıp kaldıramayacağımı kafasında şöyle bir tarttı, sonra yavaş yavaş ve tok bir sesle. Hasan oğlum, 12 yaşına geldin, seninle bir erkek gibi konuşabilirim. Biraz duraksadı. Beni iyi dinle. Doğuda gördüklerim şunlar. İran Şahı Türklerle savaşmaya hazırlanıyor. Türklerse Venediklilerle uğraşmakta. Mısır'a gelince o da dostluk ve barış belirtisi olarak Kastilyalılardan buğday almış. Gerçekler bunlar. Belki yıllar sonra durum değişir fakat karşılaştığım hükümdarların hiçbiri Granada'nın ya da bizim ya da acınası Gureba'nın durumuyla ilgilenmiyor. Bakışlarında şaşkınlıktan daha az düş kırıklığı vardı sanıyorum. Hali, bana o insanlara gerçeği neden söylemediğimi soracaksın. Hasan, bütün o insanların duvarlarında Granada'daki evlerinin anahtarları asılı. Her gün o anahtarlara bakıp iç çekiyor ve dua ediyorlar. Her gün geçmişteki mutluluklarını, törelerini ve onurlarını anımsıyorlar. Fakat bir daha bunları hiç mi hiç ele geçiremeyecekler. Yaşama nedenleri Tanrı'ya şükür yeniden evlerine dönmek, duvarlarının rengine, çeşmelerinin suyuna, bahçelerinin kokusuna ve üstelik oraların hiç değişmediği umuduyla yeniden kavuşmayı düşlemektedirler. Onlar bu umutla yaşıyorlar, bu umutla ölecekler. Oğulları da öyle yaşayıp öyle ölecek. Belki bir gün birinin onlara kesin kes yitirmiş olduklarını ve insanın ayakları üstünde doğrulabilmesi için önce yere düştüğünü kabul etmesi gerektiğini anlatması gerekecek. Belki bir gün biri onlara gerçeği söylemek zorunda kalacak fakat ben bunu yapabilecek denli yürekli değilim. Öfkeli Aslanlar Yılı Hicri 906 28 Temmuz 1500 16 Temmuz 1501 Ben ayrımına bile varmadan kız kardeşim Meryem büyümüştü. Uzun süren iki ayrılık onu bana yabancılaştırmıştı. Artık aynı çatı altında değildik, aynı oyunları oynamıyorduk. Karşılaştığımız zaman konuşmalarımız eski anlamlarını yitirmişlerdi, bakışlarımız birbirine bir şey söylemiyordu. O yıl onu görmeye gittiğim zaman bir katırın arkasından beni çağırdığında onu süzdüm ve ağlatıncaya değin kavga ettiğim ama öylesine çok sevdiğim küçük kızı anımsadım. Bunlar yaz başlarında Meknes yolunda bir zeytin tarlasında oldu. Babam Pas yakınlarındaki bir köye giderlerken onlara katılmamı istemişti. Kiralayabileceği bir arazi aramaktaydı daha. Endülüs'ten tanıdığı bir tarımcıyla Afrika'da az yetişen ürünler, özellikle ipek böceklerinin yiyeceği olan beyaz dut yetiştirmeyi tasarlıyordu. Bana Fas'ın en varsal adamlarından birinin katılacağı yatırım tasarımlarını en ince ayrıntılarına değin anlatıyordu. Onu dinlerken Granada'dan göçün neden olduğu ve eşlerinden birinden önceki ayrılığın üstüne ayrılmanın derinleştirdiği çöküntüden ve uyuşukluktan sıyrılıyormuş gibime geldi. Şimdi ise bir şeyler tasarlıyor, meydan okuyor, yumruklarını sıkmış savaşıma hazır bekliyordu. Gözlerinde bir amacı olmanın pırıltısı vardı. Yolda o ve ben atlara binmiştik, kadınlar ise katırlar üstündeydi. Bir ara Verda Muhammed'in yanına yaklaştı, bense Meryem'in yanında kaldım. Meryem isteyerek katırı yavaşlattı. Annesiyle babam epey öndeydiler. Hasan. 4 saat önce pastan ayrıldığımızdan beri onunla tek sözcük konuşmamıştım. Ona, hayvan iyi değil mi der gibilerden baktım. Kum renkli peçesini kaldırdı, yüzüne hüzün dolu bir gülümsemenin yayılmış olduğunu gördüm. Dayın seni kendi oğluymuş gibi görüyor değil mi dedi. Soru yersiz ve anlamsızmış gibi geldi bana. Verda'nın kızıyla annemin ailesiyle olan ilişkilerimi tartışmak istemediğimden kaba bir biçimde evet dedim. Fakat onun amacı sandığım gibi değildi. Benim de çocuklarım olduğu zaman onları dayının seni sevdiği gibi sevecek misin? Elbette dedim. Fakat bu elbette çok çabuktu ve çok ters bir sesle söylenmişti. Ayrıca da utangaç bir yanıttı. Arkasından ne geleceğini korkuyla bekliyordum. Arkası geç geldi. Meryem'e bakıyordum. Suskunluğu beni soruları kadar sinirlendiriyordu. Artık bana bakmıyordu fakat yolun tozuna karşın peçesini kapatmamıştı. Ona döndüm. Uzun zamandan beri ilk kez dikkatle baktım. Bizi buralara getiren gemide annesinin kucağından bana bakarkenkinden daha az yakın değildi. Teni en az o günkü kadar pembe, dudakları yine en az o günkü kadar parlaktı. Yalnız göz kapaklarındaki sürme ona kadınsı bir hava veriyordu. Bir de duruşu. Ben ona bakarken dikleşti. Göğüs çizgilerinin ayrımına vardım. Yüreği çarpıyordu. Yoksa çarpan benimki miydi? Gözlerimi indirdim. Bir tek yıl içinde serpilmiş, göze çarpan güzel bir kız olmuştu. Çocuklarım olduğu zaman onları sevecek misin? Elbette seveceğim. Anneleriyle, dayının Selma ile konuştuğu gibi konuşacak mısın? Evet, elbette. Onu sık sık görmeye gidecek misin? İyi olup olmadığını soracak, dertlerini dinleyecek misin? Evet Meryem, evet. Birden dizginleri çekti, katır durdu, ben de durdum, dik dik bana baktı. Peki neden benimle konuşmuyorsun? Niye gelip geceleri ağlayıp ağlamadığımı sormuyorsun? Başka bütün erkeklerden korkmalıyım. Bugün babamdan, yarın kocamdan ve bana akraba olmayanlardan, ayrıca onların önünde örtünmeliyim de. Dizginleri bıraktı, katır hızlı hızlı yürümeye başladı. Yanında olmak için ben de atımı hızlandırdım. Onunla konuşmadım ama inanılmaz bir ön seziyle onun için korkuyordum. Birden gözlerimden bir sevecenlik pırıltısı yayıldı. Sanki onu bir tehlike bekliyordu. Geceyi geçirmek için Pasla Meknes arasında Ar Utanç adında bir köyde durduk. Caminin imamı bakmakta olduğu yetimler için yapabileceğimiz bağış karşılığında bizi konuk etmeyi önerdi. İmam pek eğitimli değildi ama iyi biriydi. Köyün neden utanç köyü diye anıldığını anlatmak için hiç zaman yitirmedi. Dediğine göre bu köyün halkı açgözlülükleriyle tanınmışlardı ve böyle bir ünün acısını çekiyorlardı. Ticaret kervanları orada durmaktan kaçınıyordu. Bir gün Fas Sultanı ile yakınlarının o yörede aslan avına çıkacağını haber alınca onları köyde ağırlamaya karar vermişler. Sultanın onuruna birçok koyun kesmişler. Sultan yemekten sonra yatmış. Köylüler eli açık insanlar olduklarını kanıtlamak için sultanın çadırı önüne bir keçi tulumu koymuşlar. Saraylıların kahvaltıda içmeleri için tulumu sütle doldurmaya karar vermişler. Köylüler keçilerini sağacaklar ve kovayla götürüp tuluma boşaltacaklarmış. Tulum oldukça büyük olduğu için her köylü kendi sütüne su katarsa kimsenin bunun ayrımına varamayacağını düşünmüş. Sonuçta o sabah sultan için doldurulan tulum köylülerin ancak açgözlülüğünü ve saygısızlığını kanıtlıyormuş. Köyde konakladığımız geceye değgin anılarım arasında köylülerin açgözlülüğüyle ilgili bir anım yok ama o gece başımızdan geçen korkunç olayı hiç unutmadım. İmam bizi çok iyi karşılamış, uyumamız için caminin yanında tahta bir kulübe göstermişti. Kulübenin yanında hayvanlarımız için ahır da vardı. Verda ile Meryem içeride yatacaktı. Babamla ben damda uyumayı yeğlemiştik. Damda yaz gecesinin sıcağından bunalmayacaktık böylece. Gece yarısı dolaylarında besbelli atlarla katırların kokusunu alan iki kocaman aslan kulübeye kadar gelip hayvanlarımızın bulunduğu ahırın dikenli çitlerini yıkmaya çalıştılar. Atlar kişnemeye ve kendilerini kulübenin duvarlarına doğru atmaya başladı. Onların her vuruşunda pek sağlam olmayan kulübe duvarları yıkılma noktasına geliyordu. Bu böylece yaklaşık 2 saat sürdü. Çitin üstünden her atlamaya çalıştığında her yanına batan iğnelerden iyice kızmış olan aslanlardan biri bu kez kulübenin kapısına yöneldi ve pençeleriyle kapıyı tırmalamaya başladı. Babamla ben elimizden hiçbir şey gelmeden izliyorduk. Canavarların kapıyı kırabileceklerini ve kadınları yiyebileceklerini bizimse elimizden damdan izlemekten ya da olayı onur sorunu yapıp kendimizi aslanların pençesine atmaktan başka seçeneğimiz olmadığını çok iyi biliyorduk. Aşağıdan Meryem'in çığlıkları ve Verda'nın Kastilya dilinde Meryem Ana'yı yardıma çağıran sesi geliyordu. 3. kaset, 2. yüzün sonu.